Ayrım 20. Ağrının Derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 317. Ermeniler golf oynayabilir mi? Ortalık duman oluyor. Hep birlikte sigara içtiğimiz için Amerika'dan ziyade bir Orta Doğu ülkesindeymişiz gibi hissediyorum. Boston'daki 5000 tirajlı Hayrenik gazetesinin bürosunda henüz Los Angeles'takiler kadar Amerikalı olmayan Beyrut kökenli genel yayın yönetmeni Kajak Mgrdiçyan, yardımcısı Zaven Torikyan ve bizi onlarla tanıştıran Armenian Weekly dergisinin editörü Kaçık Muradyan ile oturuyoruz. Doğu yakası Ermeni cemaati olduğu için ama daha çok solcu olduğunu bildiğim gazetelerde çalıştıkları için ve en çok da Orta Doğu kültüründen gelmelerinden dolayı konuşmanın daha kolay olacağını düşünüyorum. Doğrusu öyle de başlıyor. Mgrdiçyan gazetenin içeriğinden bir önceki günkü anma toplantısının hazırlık komitesinde olduğundan, 8 yıldır o komitede çalıştığından ve bunun gibi genel bilgilerden söz ediyor. 8 yıldır anma toplantıları hazırladığını duyunca, yıpratıcı bir şey değil mi sürekli bu konuyla ilgilenmek diye soruyorum. Birden ciddileşiyor. Burada yaşamamın sebebi soykırım. Dedemin olmamasının sebebi soykırım. Bütün hayatımın sebebi soykırım. Ben başka Amerikalılar gibi yaşayıp hayatın tadını çıkaramam. Birden sigara dumanının Orta Doğu'lu rahatlığı yerini Orta Doğu'nun tanıdık sertliğine bırakıyor. Ve anlıyorum ki 1915 üzerinden kurulan kimlik, siyasi, tarihsel ve toplumsal olarak bir halkı tarif etmiyor sadece, tek tek insanları ahlaken de tanımlıyor. Hayatın tadını çıkaramam. Diğer Amerikalılar gibi. Hem ayrıştırıyor hem de her sektör siyasetin yapacağı gibi kişinin nasıl yaşayacağını da belirleyen bir ahlaki norm haline geliyor soykırıma uğramış olmak bilgisi. Ben bunları düşünürken Mgrdiçyan devam ediyor. Ben elektrik mühendisiyim ama bu mesleği hiç yapmadım. Çünkü bir Ermeniyim ve bu konuda çalışmam gerekti. Yani size aktarıldığı gibi sizin de sizden sonra gelenlere aktarmanız gerekti acıyı, bilgiyi, öyle mi? Evet. Nereye kadar peki? Sonuna kadar. Son ve kesin çözüme kadar. Kesin çözüm ne? Ben size bir soru sorabilir miyim? Mgrdiçyan sorusunu soracakken yurttaş pozisyonumdan ötürü göremediğim duvardaki haritayı gösteriyor. Biraz eğilip bakıyorum. Büyük Ermenistan haritası. Ve böylece daha sorulmadan anlıyorum gelecek soruyu ve nitekim tahmin ettiğim oluyor. Benim dedemin topraklarına dönme hakkım var mı sizce? Tabii ki böyle bir hakkınız var diyorum ve ekliyorum. Ama Orta Doğulu biri olarak çok iyi bilirsiniz ki mesele toprak olunca o iş kansız çözülmez. Muradyan konu bu kesin cevap bekleyen soruya getirildiği için işimi kolaylaştırmak istiyor. Bunu bir tecavüze benzettim ve öyle cevap verin diyor. Diyorum ki gülümseyerek, siz Marksistsiniz. Bu durumda nicel değişikliğin belli bir çoğalmadan sonra atlayarak nitel değişime yol açacağını, böyle bir karşılaştırma yapılamayacağını biliyorsunuzdur. Aslında espri yapmaya çalışıyorum ama sözlerim odanın ortasında buz gibi donuyor. Bu kez ona soruyorum. Yıpratıcı değil mi böyle yaşamak? Muradyan, benim evimde soykırım sırasında çekilmiş fotoğraflar hep durur diyor ve devam ediyor. Buradaki çocuklara 1915'te olanları anlatınca Yahudi soykırımıyla ya da Darfur'da olanlarla karşılaştırıyorlar. Bu yüzden korkuyu ve o günlerdeki durumu hissetmeye başlıyorlar. Çünkü Amerikan medyasında Darfur'u görüyorlar ve bizim nelerden geçtiğimizi anlıyorlar. Yayın yönetmeni yardımcısı Zaven Torikyan kendi çocuğundan söz ediyor. Ben oturup anlatmadım ama öğretmeni söyledi geçenlerde. 24 Nisan'da parmağını kaldırıp, ben Ermeni soykırımı ile ilgili 5 dakikalık konuşma yapmak istiyorum demiş. Öğretmen müdüre danışmak zorunda olduğunu söylemiş. Sonunda da yapmış konuşmayı. Çocuklar bir biçimde öğreniyorlar. Biz de öyle öğrendik. Mgrdiçyan kendi çocukluğunu anlatıyor. Büyükler anlatmak zorunda kalır. Çünkü ben babama neden Kürtçe bildiğini sorduğumda bunu açıklamak için nereden geldiğimizi, nasıl geldiğimizi anlatmak zorundadır. Muradyan konuyu değiştiriyor. Ama bu hepimizin hayatını biçimlendiriyor, haklısınız. Yazar Peter Balakyan'ın "Ben de bir gün hiç suçluluk hissetmeden golf oynamak istiyorum" dediğini hatırlıyorum. Hrant'tan söz ediyorum ve onun her iki tarafta da diyalog yanlısı olanların kurban edildiğini söylediğinden, 24 Nisan töreninde Hrant'ın isminin duanın sonuna eklenmesinin dikkatimi çektiğini söylüyorum. Muradyan, soykırımın Ermenileri bir araya getiren bir güç olduğu sır değil. Evet, Hrant da o duanın sonuna eklendi. Çünkü o da 24 Nisan 1915'te öldürülen entelektüellere eklendi buradaki insanlar için. Konuşmanın burasında Mıgırdiçyan ve İstanbul'a çok gelmek istediğinden söz eden Torikyan'dan ayrılıp Muradyan'ın aynı binadaki ofisine geçiyoruz. Çünkü Muradyan, Hrant'tan söz edeceksek, Armenian Weekly'nin kendisinin hazırladığı ilgili sayısını görmemiz gerektiğini söylüyor. Küçük ofisinde siyah kapaklı dergiyi çıkarıyor. Siyah üzerine beyaz bir gölge halinde uçan bir güvercin ve kapalı bir ağız var. Güvercin Hrant'ı, kapalı ağzı da suskunluğu ifade ediyor. Zara'ya ait resmin üzerinde Hrant'ın bir sözü var. Kaynayan cehennemi bırakıp hazır cennetlere gitmek. Hrant bunu ölüm tehditleri almaya başladığında yazmıştı. Diasporada Batı ülkelerinde kendisi için hazırlanan cennetlere gideceğine, içinde yaşadığı cehennemi dönüştürmek istediğini söylemişti. Muradyan Ben dergiyi karıştırırken anlatıyor. Hrant öldükten sonra 24 Nisan anmasının içeriği ve yapılan etkinlikler değişti. Hrant'la ilgili yeni bölümler eklendi. İki şey insanları etkiledi. Cinayetin vahşeti ve cenazenin görkemi. Bizi, Ermenileri ve Türkleri bir araya getirdi onun ölümü. Belki de Ermeniler Türklerin de bir Ermeni için ağladığını gördüğü içindir diyorum. Susuyoruz. Ekliyorum. Hrant İçinde geçen konuşmalar kadar sert konuşmuyordu ve diasporadaki Türk nefretini eleştiriyordu. O ölmeden önce onun hakkındaki yaygın fikir neydi burada? Hrant'a doğrudan kızılmıyordu ama, diyor Muradyan, onun için Türkiye'de konuşamıyor deniyordu. O öldürüldükten sonra buradaki fark bizim yaptığımız etkinliklere Türklerin de gelmesi oldu. Bir Türk gencini gördüm. Ben Hrant'la ilgili konuşurken ağlamaya başladı, etkileyiciydi. Ne tür etkinliklerden söz ediyorsunuz diye soruyorum Muradyan'a. Sizi iki arkadaşımla tanıştırayım diyor. Bu akşam Kafe Pamplona'da buluşalım. Harvard Üniversitesi'nin yakınında bir sokak arasındaki Kafe Pamplona'nın yüklü bir sol tarihi var. Basklı bir kadının 1980'de kurduğu kafeyi şimdi Beyrutlu bir çift işletiyor. Küçük, sıkışık masalarından Al Gore'dan Spike Lee'ye kadar birçok ünlünün geçtiğini anlatıyor Catching ve beklenen arkadaşlar geliyor. Sevak Arzumanyan ve Jason Sogian. Sevok, Beyrut kökenli bir Harvardlı. Esmer, kıvırcık saçlı, çok hızlı konuşan genç bir adam. Jason ise masaya oturduğu andan itibaren benim varlığımdan pek de hoşnut değil. Uzun süre sadece susuyor. Siyah çerçeveli gözlükleri, yana doğru son derece düzgün taranmış siyah saçları ve jilet gibi ütülü gömleğiyle 1950'lerin üniversitelerine benziyor. Sevok oturur oturmaz konuşmaya başlıyor ve bir ay önce Ermeniler ve Sol başlığı adı altında düzenledikleri bir günlük sempozyumun broşürünü uzatıyor. Broşürün altında düzenleyici olarak Ermeni Devrimci Federasyonu'nun ARF adı geçiyor. Ermenistan'daki sosyal adaletsizliğin, medyanın ve Hrant Dink suikastinden sonra Türk-Ermeni ilişkilerinde yani olasılıkların tartışıldığı sempozyum, Ermenilerin siyasi tarihinde en sert ve en solda olduğu bilinen örgütün Doğu Amerika kolu tarafından düzenlenmiş. Toplantıyı Ermeni milliyetçisi olmasıyla ünlü bir siyasi hareket düzenlediği için ve Sevok'ta düzenleyiciler arasında olduğundan hiç uzatmadan konuya giriyorum. Milliyetçilikle sol ideolojiyi bağdaştırmakta zorluk çekmiyor musunuz? Sevok heyecanla anlatmaya başlıyor. Normal bir ülkede, normal bir toplumda doğmuş olsaydım milliyetçi olmazdım. Ama beni bugün sol milliyetçi olarak tanımlayabilirsiniz. Latin Amerika'nın özgürlük hareketlerindeki gibi. Bolivar gibi. Ermeni milliyetçiliği diğer uluslardan daha üstün olduğunu söylemez. Sadece diğer uluslarla eşit olduğunu söyler. Hem milliyetçiliğin ileri bir güç olduğu zamanlar da olmuştur. İtalya'da, Fransa'da. Ben milliyetçiliği Ermeni toplumu açısından ilerici bir güç olarak görüyorum. Belki o da bir şeyler söylemek ister diye Jason'a dönüyorum ama buz gibi hiçbir şey söylemiyor. Burada neden toplandığımızı bilmiyorum acaba diye geçiriyorum aklımdan. Sessizlik uzayınca 24 Nisan anma törenindeki izcilerden söz ediyorum. Rap rap rap yürüyüşlerinden ve din ile militarizmin birleşip sahnede nasıl bir görüntü oluşturduğundan. Sevok gülüyor. Ben de izciydim Beyrut'ta. 16 yaşında bıraktım. 3. Reich döneminde yaşıyor olsaydık haklı olabilirdiniz. O zaman çok hastalıklı bir durum olurdu. Ama diaspora gibi kimlik kaybı korkusu yaşayan bir toplumda olduğumuzu unutmayın. Biri diğerinden daha az mı kötü diye soruyorum. Sevok devam ediyor. Almanya'da çocukları orduya hazırlamak için izci yapıyorlardı. Ama ABD kimsenin kimseye emir veremeyeceği bir yer. Çocuklar üzerinde o türden faşizan bir hiyerarşi uygulamaya kalkarsanız yüzünüze tükürürler. Jason'a dönüyorum. Yüzünde mimik kıpırdamıyor. Herhalde bir Türkle konuşamayacak kadar milliyetçi diye düşünüyorum bu kez. Ketchik, bu gerilimin giderek tuhaflaştığını anladığı için konuşmayı durduruyor ve Jason'a benim kim olduğumu, ne yaptığımı bir kez daha anlatıyor. Duraklayıp bekliyor. Söylediklerini söylediğin gibi yazacak bir gazeteci. Türk bir gazeteci olduğum için bu olmazsa olmaz kurala uyacağımın birkaç kere teyit edilmesi gerekiyor. Jason vizemi gördükten sonra tek bir cümle söylüyor. Ermeni olarak Amerika'daki sosyal durumları nedeniyle öyle şeyler yapıyorlar. Yine susuyor. Keçik aramızdaki gerilimin kolay kolay dağılmayacağına kanaat getirmiş olmalı ki bana dönüp ona hangi siyasetten olduğunu sor diyor. Dönüp bakıyorum Jason'a. Sormama gerek kalmıyor tabii ki söylüyor. Ben anarşistim. Gördüğüm en ütülü anarşist olduğu kesin. Keçik ama evlenmek için Ermenistan'a gitti diyor biraz dalga geçerek. Milliyetçilik ve Marksizm çelişkisi tamam. Ama evlenmek için kendi etnik kökeninden kız arayan anarşist. Hakikaten bu bana biraz fazla geliyor. Jason nihayet istifini bozarak açıklamak zorunda kalıyor. Bizim ebeveynimiz kendilerini Ermeni değil Amerikalı olarak tanımladılar. Onlar Amerikalı olmaya çalıştılar. Ben ise Ermeni olmaya çalışıyorum. Burada doğmuş olmama rağmen Ermenistan'a gittiğimde kendimi oraya daha fazla ait hissediyorum. Burada bireyci anlayışın ailenin sürmesini engelliyor. Herkes boşanıyor. Bu yüzden Ermenistan'dan bir kadınla evlenmek istedim. Şimdi 2 yaşında bir çocuğumuz var. Peki anarşizmle evlilik kurumunun kutsiyetlerini nasıl... Sorunun yarısında vazgeçiyorum sormaktan. Jason da cümlesine devam ediyor zaten. Ben gelenekçi bir anarşistim. Şu anda sosyalistlerle birlikte hareket etmemin nedeni kendime daha yakın bir siyasi grup bulamadığım içindir. Milliyetçi sosyalist Sevok ve gelenekçi anarşist Jason'la çelişkiler yerine uzlaşma üzerine konuşmanın daha verimli olacağını düşünüp Türkler ve Ermeniler arasındaki diyalog konusunda ne düşündüklerini soruyorum. Jason cevaplıyor önce. Ben o konuyla ilgilenmiyorum. Anlamlı değil. Ama Ermenilerin çoğu için anlamlı. Amerikalıların da ne dediği benim için önemli değil. Mesele Türklerle Ermeniler arasındadır ve Ermenilerin ne zaman hangi çözümle tatmin olacakları da tamamen kendilerine kalmıştır. Sevok, Jason'ın kaldığı yerden devam ediyor. Amerika'da ya da başka ülkelerde çıkan soykırımı tanıma kararlarına takılmak çok sağlıklı değil. Ermenilerin amacı için çok verimli de değil. Ermenilerin tek meselesi Amerikan Kongresi'nden karar çıkartmak ve lobi yapmak gibi görünmeye başladı. Aşağılayıcı bir görüntü. Bir grup laboratuvar faresi gibi politika yapmak aşağılayıcı. Bu yüzden böyle paneller, etkinlikler düzenliyoruz ki Ermeniler için yeni politika yapma yöntemleri üretebilelim, yeni politik gruplarla ittifaklar kurabilelim. Kahveler gidiyor, çaylar geliyor ve konu değişiyor. Sevok, kız arkadaşının Vanlı bir Kürt olduğunu ve onu çok kıskandığını söylüyor. Neden? Çünkü benim kendi şehrim olan Yozgat'ı göremiyorum bile. Harvard mezunu ve belli ki politik olarak aktif olan bu genç adam, Boston'da Yozgat'tan dünyanın en güzel yeri olarak bahsedince birden kendimi tutamayıp gülüyorum. O kadar şanslı sayılmazsınız. Sevok gülmüyor. Son derece ciddi olarak şöyle söylüyor. Yozgat'ın Burun Kışla köyünde doğmuş olmayı tercih ederdim. Sonra babasının nasıl bir Türk aileye bırakıldığını, babasını ve amcasını daha sonra ülkeler gezerek annelerini Beyrut'ta taş işçiliği yaparken bulduklarını anlatıyor. Ve bütün bunları diyor, 11 yaşındayken bana bir gün ben sorduğum için anlattılar. Kafe Pamplona'ya akın akın öğrenci geliyor. Gürültü ve sıkışıklık içinde konuşmak giderek zorlaşıyor. Jason, Ermenistan'da başlattıkları, kendisinin başkan yardımcılığını yürüttüğü Ermenistan Ağaç Projesi'nden söz ediyor. Ermenistan'ın 625 noktasında toplam 500 bin ağaç dikeceklerini anlatıyor ve ekliyor. Hrant için 53 bin ağaçlık bir orman yapacağız. Hrant duysa çok sevinir de diyorum. Elimdeki Ermeniler ve Sol başlıklı broşürdeki o başlığa takılıyor gözüm. Ermeni-Türk ilişkileri, Hrant Dink suikasti sonrasındaki olanaklar ve tuzaklar. Hrant bir panelde bir başlık olduğunu görseydi ne düşünürdü acaba? Sol ile milliyetçiliği, anarşizmle gelenekçiliği aynı anda yaşayan bu genç adamları görseydi. Sabahtan beri toprak talebine kadar varan tartışmaları düşününce Hrant'ın bir panelde sesi titreyerek anlattığı o hikaye geliyor aklıma. 1915'ten sonra Anadolu'dan ayrılan Beatrice her yıl doğduğu şehir olan Sivas'ı ziyaret ediyormuş. İhtiyar Beatrice bir yaz Sivas'ı ziyaret ettiği sırada gözlerini son kez yummuş. Onun köyünden bir ihtiyar nereden bulduysa Hrant'ı bulup haber vermiş. İstanbul'da akrabası varsa haber versin diye. Hrant ne yapalım diye sormuş telefondaki yaşlı adama. Şu cevabı almış. Bırak oğlum, kadıncağız burada gömülsün. Su çatlağını bulmuş. Hrant bu hikayenin sonunda Ermenilerin topraklarımızda gözü var korkusuyla yaşayan milliyetçileri kastederek ellerini havaya kaldırarak haykırmıştı. Evet, bu ülkenin toprağında gözümüz var ama alıp götürmek için değil, ta dibine gömülmek için. Gözleri dolmuştu bunu söylerken. Ne düşünürdü acaba şimdi kendini bir panel başlı olarak görseydi? Hiç değilse ağaçlara sevinirdi, onu biliyorum. Kafe Pamplona artık çekilmez bir biçimde kalabalıklaşıyor. Çıkıyoruz hep birlikte. 20. ayrımın sonu sayfa 330.